Ayrım 16, sayfa 143. 7. İnsanların birbirine üstünlüğü takva iledir. İslam, hiçbir ırk, din, cins, toplum ve zümre ayrımı yapmaksızın bütün insanları ilahi vahyi muhatabı ve aynı insanlık ailesinin fertleri kabul eder. İnsanlara aynı anne babadan geldiklerini bildirerek aralarındaki bazı farklılıkların düşmanlık sebebi değil, karşılıklı iyi ilişkilere bir vesile olarak görülmesini telkin eder. İnsanların farklı ırklardan gelmeleri ve ayrı toplumlar teşkil etmeleri kendilerine verilen nimetler hususunda bir imtihan, insanlığın ortak ideal ve hedefleri için bir hayırda yarış ve işbirliği vesilesi olarak görülür. Maide 48, Bakara 148. İslam'a göre insanlar arasındaki üstünlük, ırk, renk ve millet gibi yaratılıştan gelen ve elde olmayan bir talih meselesiyle değil, insanın irade ve gayretiyle elde ettiği Cenab-ı Hakk'a yakınlık, fazilet ve takva derecesiyle ölçülür. Allah katında onun emir ve yasaklarına daha çok titizlik gösteren, yeryüzünde üstlendiği beşeri mesuliyeti en iyi şekilde yerine getiren mümin, böyle olmayanlardan daha üstündür. Irk ancak fani olan cesede ait bir keyfiyettir. Ceset ruha giydirilmiş bir kılıftan ibarettir. Ruh ise ebedidir ve onun bir ırkı da yoktur. Zira bütün ruhlar Allah'tan gelmiştir. Hicr 29, Secde 9, Saat 72, Enbiya 91, Tahrim 12. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerliniz, en çok takva sahibi olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Hucurat 13. Allah Resulü de şöyle buyurur. Amelinin kendisini geride bıraktığı kişiyi nesebi öne geçirmez. Müslim Zikir 38, İbn-i Mace, Mukaddime 17. Yukarıdaki ayetin inmesine sebep olan ve Peygamber Efendimizin insanlara bakış tarzını gösteren şu hadise pek ibretlidir. Allah Resulü bir gün Medine-i Münevvere'deki çarşılardan birisine uğramıştı. Çarşıda siyahi bir köle müzayede ile satılıyordu. Köle, beni alacak olan kişiye bir şartım var diyordu. Alıcılardan biri, nedir o şart diye sordu. Köle, benim farz namazları Resulullah Efendimizin arkasında kılmama mani olmayacak, dedi. Adam bu şartı kabul ederek köleyi satın aldı. Resulullah her namazda gözüyle bu köleyi arardı. Bir gün yine baktı fakat göremedi. Sahibine, kölen nerede, diye sordu. Sahabi, ey Allah'ın Resulü, o hummaya yakalandı, dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz ashabına, kalkın onu ziyarete gidelim, buyurdu. Birlikte kalktılar ve siyahi kölenin yanına gidip geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Birkaç gün sonra Allah Resulü kölenin sahibine kölenin hali nasıl diye sordu. Sahabi ey Allah'ın Resulü onun ölümü yakındır cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz kalkıp kölenin yanına gitti ve ölmek üzereyken yanına vardı. Köle o esnada vefat etti. Peygamber Efendimiz onun yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesiyle bizzat ilgilendi. Ashab-ı kiram bu duruma çok şaşırdı. Muhacirler, biz vatanımızı, mallarımızı, ailemizi terk edip buralara geldik. Hiçbirimiz şu kölenin Resulullah'tan gördüğü itibarı ne hayatında, ne hastalığında, ne de ölümünde görmedi, dediler. Ensar da, Allah Resulü'nü barındırdık, yardım ettik ve mallarımızla onu destekledik ama Habeşli bir köleyi bize tercih etti diye düşündüler. İşte bunun üzerine yukarıda geçen Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesi nazil oldu. Onlara bütün insanların aynı anne babanın evlatları olduğu hatırlatılarak faziletin takva ile olduğu anlatıldı. Vahidi sayfa 411-412. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethedip en büyük düşmanlarını avucunun içine aldığı gün onlara şöyle hitap etmiştir. Ey insanlar! Allah Teala size cahiliye kibrini ve atalarla övünmeyi yasaklamıştır. İnsanlar iki sınıftır. Bir, iyilik ve takva sahibi olup Allah'ın değer verdiği kişiler. Bir de günahkar, kötü ve Allah katında kıymeti olmayan kimseler. Bütün insanlar Hazreti Adem'in çocuklarıdır. Allah Teala ise Adem'i topraktan yaratmıştır. Tirmizi, Tefsir 49/3270, Ebu Davud, Edep 111/5116. Yine Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur. Ey insanlar, dikkat edin, Rabbiniz birdir, babanız Adem birdir. Dikkat edin, Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, kırmızı tenlinin siyah tenliye, siyah tenlinin kırmızı tenliye hiçbir üstünlüğü yoktur. Bunlar birbirlerine karşı ancak takva ile üstün olabilirler. Ahmet 5-411. Takva, bir insanın Allah'ın bütün emir ve yasaklarına harfiyen uyup bu hususta titiz davranması, bütün benliğiyle Allah'a yönelerek kendisini Allah'tan alıkoyan her şeyden uzak durması demektir. İnsanın en mühim sorumluluğu kendisini yaratan Allah'a karşı olanıdır. Dolayısıyla insanlar arasındaki üstünlük de bu alandaki başarılarıyla ölçülmektedir. Çünkü takva, ebedi olan ahiret hayatının en mühim azığıdır. Mal, mevki, soy, nesep gibi insanların üstünlük vesilesi edindiği şeyler ise kısa dünya hayatı içindir. Bunlarla insanlara karşı üstünlük iddiasında bulunmak doğru değildir. Bununla birlikte ırk, sosyal veraset ve asalet gibi hususlar da bir realitedir. İslam bunları tamamen yok saymaz. Ancak lüzumu kadar ehemmiyet vermek suretiyle makul bir nizam altına alır. Resulullah Efendimizin yanında her türlü insan vardı. Zenci, beyaz, Arap, Acem, kabile reisi, hizmetçi, kühür, köle, zengin, fakir. Hepsi de Peygamber Efendimizin ardında saf bağlayıp aynı hizada namaz kılıyorlardı. Birbirlerine büyük bir muhabbet ve hürmet besliyorlardı. Hataya düşüp de takvadan başka üstünlük vesilesi aradıklarında Allah Resulü onları ikaz ediyordu. Mağrur bin Süveyd şöyle anlatır. Rebeze'de Ebu Zer'le karşılaşmıştım. Üzerinde değerli bir elbise vardı. Aynı elbiseden hizmetçisinin üzerinde de vardı. Kendisine bunun sebebini sorduğumda Ebu Zer şöyle anlattı. Resulullah zamanında kölelikten gelen bir kişiye hoşuna gitmeyecek sözler söylemiş ve onu annesinden dolayı kınamıştım. Bunu haber alan Nebi bana şöyle buyurdu. Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi ayıplıyorsun? Eğer öyleyse sen kendisinde hala cahiliye huyu bulunan bir kimseymişsin. Onlar sizin hizmetçileriniz ve aynı zamanda kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin himayesinde bir kardeşi varsa kendi yediğinden ona yedirsin, giydiğinden de giydirsin. Onlara üstesinden gelemeyecekleri şeyleri yüklemeyiniz. Şayet yükleyecek olursanız kendilerine yardım ediniz. Buhari, İman 22. Müslim, İman 40. 8. Din ve vicdan hürriyetine sahiptir. İslam alimleri dini tarif ederken dinin kabul edilmesi hususunda insanın irade ve tercihine büyük bir ehemmiyet atfederler. Onlara göre din, akıl sahiplerini güzelce kendi özgür iradeleriyle bizzat hayırlara sevk eden bir vaaz-ı ilahi, yani Allah tarafından konulan kanunlar bütünüdür. Dinin şartı akıl ve istektir. Bundan dolayı cansızlar, bitkiler, hayvanlar, akılsızlar, çocuklar, bunamış ihtiyarlar din açısından mesul değillerdir. Bu bakış açısına göre dini benimseyip yaşamaları için ferdi vicdanlara baskı yapılamaz. Esasen dinin temel unsurunu inanç teşkil ettiğine ve inanç da nüfuz edilip müeyyide uygulanması imkansız bir gönül işi olduğuna göre herhangi bir inancı zor kullanarak kişinin gönlüne yerleştirmek mümkün değildir. Şu halde iyi niyete, iradenin tercihine dayanmayan ve gönülden benimsenmemiş bir dindarlık, din açısından inkarla eşit tutulan nifak anlamına gelir ve kişiye manevi hayat bakımından hiçbir şey kazandırmaz. Nisa 140, Maide 41. Samimiyetsiz ibadet ise riya, gösteriş için yapıldığından şiddetle reddedilmiştir. Cenab-ı Hak şuurlu ve hür olarak yarattığı insana doğruyu ve yanlışı göstermiş, ancak hiçbir zaman irade hürriyetine müdahale etmemiştir. Herkes hür iradesiyle tercihte bulunacak ve bu tercihinin neticesine kendisi katlanacaktır. Ayeti kerimelerde şöyle buyrulur. Resulüm, eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Yunus 99. İsteyen iman etsin, isteyen küfrü tercih etsin. Kehf 29. Eğer inkar edecek olursanız, bilin ki Allah sizden müstağnidir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ancak kullarının inkara sapmalarına razı olmaz. Eğer şükrederseniz bundan hoşnut olur. Zümer 7. Kim salih bir amel işlerse faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendisinedir. Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. Câsiye 15. Ebu Rafi şöyle anlatır. Kureyşliler beni Resulullah Efendimiz'e elçi olarak göndermişlerdi. Resulullah Efendimiz'i görünce gönlüme İslam'a girme arzusu düştü. Ey Allah'ın Resulü, vallahi ben Kureyşlilerin yanına asla dönmeyeceğim, dedim. Resulullah, ben ahdimi bozmam ve bana gelen elçileri alıkoymam. Sen şimdi Kureyşlilerin yanına dön. Eğer şu anda kalbine gelen İslam'a girme arzusunu orada da hissetmeye devam ediyorsan buraya geri gel, buyurdu. Bunun üzerine Mekke'ye gittim. Elçilik vazifemi bitirince Peygamber Efendimiz'e geldim ve Müslüman oldum. Ebu Davud Cihat 151/2758. Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden Safvan fetih günü kaçmıştı. Resulullah onun peşinden amcasının oğlu Vehb bin Umeyr'i gönderdi. Eman alameti olarak da kendi ridasını verdi. Resulullah onu İslam'a davet ediyor ve yanına gelmesini istiyordu. İsterse İslam'ı hemen kabul edebileceğini, istemezse düşünmek için kendisine 2 ay mühlet vereceğini bildiriyordu. Bunun üzerine Safvan, Peygamber Efendimizin yanına ridasıyla birlikte geldi ve insanların arasında yüksek sesle nida ederek, ''Ey Muhammed, işte Vehb bin Umeyr, o senin ridan ile birlikte bana geldi ve senin beni davet ettiğini, istersem İslam'ı kabul edebileceğimi, İstemezsem bana 2 ay mühlet tanıyacağını söyledi, dedi. Resulullah, in de benden Ebu Vehb, buyurdu. Fakat o, hayır, vallahi meseleyi benim için açıklığa kavuşturmadıkça inmem, dedi. Bunun üzerine Resulullah, sana daha fazla 4 ay mühlet tanıyorum, buyurdu. Safvan, kafir olduğu halde Resulullah ile birlikte sefere katıldı. Huneyn gazvesinde ve Taif kuşatmasında bulundu. 1 ay sonra da Müslüman oldu. Muvatta, Nikah 44-45. İslam prensiplerini insanlara cebir yoluyla kabul ettirmek istememiştir. Bu sebeple zorlamanın her şeklinden kaçınmıştır. O kadar ki fikri zorlamadan bile uzak kalmıştır. Mesela mucize İslam'ı tebliğ ederken esas vasıtalardan biri olmamış ve hatta Hazreti Peygamber'den mucize istemek hoş karşılanmamıştır. Önceki peygamberlere asa, beşikte konuşmak, ölüleri diriltmek, körleri ve dertlileri iyileştirmek gibi mucizeler verilmişti. İslam dini, beşer irfanının tekamül ettiği bir devreye rastladığından, onda Kur'an mucizesiyle akla ve idrake hitap edilmiştir. İnsanlara akli kanunlar ve ikna edici deliller gösterilmiştir. İşte bu sebeple İslam'da maddi zorlama bir vasıta olarak kabul edilmemiştir. Profesör Doktor Seyit Kutup, İslam'ın Dünya Görüşü, sayfa 32-33. İslam'da din ve vicdan hürriyetini belirleyen en sarih ifade, Bakara suresinin 256. ayetinde yer alır. Dinde zorlama yoktur. Artık hak ile batıl tamamen birbirinden ayrılmış ve hak bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Buna göre öncelikle zor kullanmak suretiyle dini benimsetmeye çalışmanın İslami bir davranış olmadığı açıktır. Dinin bir bilgi, şuur ve hür kararla tasdik alanı olması yanında İslam düşüncesine göre dünyada bir imtihan ve tercihler alanıdır. Yaratan veya yaratılmışlar tarafından baskı kullanıldığı takdirde seçme hürriyetinin yöneleceği alternatifler de ortadan kalkacak ve bu durumda dünya imtihan alanı olma hususiyetini kaybedecektir. Profesör Doktor Bekir Topaloğlu, Din, Mat, Diya, 9-322. Bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili verilen bilgiler câlibi dikkattir. Cahiliye devrinde çocuğu yaşamayan kadınlar, eğer çocuğum yaşarsa onu Yahudi yapacağım diye adakta bulunurlardı. Bu sebeple Resulullah ile yaptıkları anlaşmaya uymayan Nadir oğulları sürgün edilirken, aralarında Medineli Müslümanların çocuklarından daha önce Yahudi olmuş bazıları bulunuyordu. Bu çocukların aileleri, "Çocuklarımızı bırakmayız, onları zorla alıkoyup Müslüman yaparız," dediler. Bunun üzerine Allah Teala "Dinde zorlama yoktur" ayetini indirdi. Ebu Davud Cihat 116/2682 Vahidi sayfa 85-87. Dinde zorlama olmamasının bir sebebi de hak ile batılın insanlara açıkça gösterilmiş ve zihinlerde bununla ilgili hiçbir şüpheye mahal bırakılmamış olmasıdır. Zira İslam gayet açık ve net, delilleri de o derece parlak ve kuvvetli olan bir dindir. Cihat. Cihat kelimesi Allah'ın birliğini ve Resulullah'ın peygamber olduğunu yaymak maksadıyla gayret sarf etmek anlamına gelir ve normal şartlarda bu nevi faaliyetler savaş haricindeki usullerle yürütülür. Buna göre cihat, İslam'ı zor kullanarak benimsetme yolu olmayıp, onun anlatılmasına ve öğretilmesine mani olan engellerin ortadan kaldırılması için gayret sarf etmekten ibarettir. Resulullah zamanındaki savaşlar, karşı tarafın fiilen taarruzuna veya taarruz teşebbüslerine mukabil savunma niteliğindeydi. Profesör Doktor Bekir Topaloğlu, Din, Mat, Diya 9-323. Bu konu daha sonra İslam ve Cihat ve İslam terörü kaldırmak için gelmiştir bölümlerinde tafsilatıyla işlenecektir. Kur'an ve sünnetin verilerine göre mutlak anlamda şirk ve küfür savaş sebebi değildir. Temel prensip tebliğdir. Savaş, gayrimüslim tarafından tecavüz ve düşmanlıkta bulunması ve tebliğ vazifesine mani olması durumunda meşrudur. Bu durumda cihat eden Müslümanların gayesi bir kimseyi zorla dinlerine çekmek değildir. Belki tüm gayretleri insanlar üzerinden zulmü, haksızlığı ve baskıyı kaldırıp onlara seçme hakkı kazandırmak ve onları tercihte serbest bırakmaktır. Müslümanlara düşen vazife, insanlar kendi dinlerinde kalsalar bile onlardan her türlü zulmü kaldırmak ve her türlü fesattan insanları korumaktır. Profesör Doktor Seyyid Kutup, İslam'ın Dünya Görüşü, sayfa 32-33. Ayeti kerimelerde şöyle buyrulur. Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Onlar başka değil sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah bir kısım insanları kötülüklerini diğer bir kısmı ile def edip önlemeseydi, mutlak surette içlerinde Allah'ın ismi bol bol zikredilen manastırlar, kiliseler, havralar, mescitler yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. Hac 39-40. Bu ayetlerin başlangıcında Müslümanların harp etmesine ne şekilde izin verildiği belirtiliyorsa da son kısmında harbin meşruiyetinin umumi hükmü ve Allah'ın muzafferlere neden yardım ettiği beyan edilmiştir. O hüküm gerek müminlerin gerekse gayrimüslimlerin inançlarını teminat altına almak ve yeryüzünde hayrı ve sulhü tahakkuk ettirmektir. Dikkat edilirse Cenab-ı Hak ayette manastır, kilise ve havrayı mescitten evvel zikretmektedir. Onlardan da zulmün defedilmesini istemektedir. Öyleyse İslam'ın hedefi inançları ve ibadethaneleri muhafaza etmektir. İslam, ibadet hürriyetini sadece kendisine inananlara değil, diğer din mensuplarına da vermektedir. Kutup, AGE, sayfa 34-35. Nitekim Resulullah ile görüşmeye gelen Necran Hristiyanları kendilerine mahsus ibadetin vakti gelince Peygamber Efendimizin mescidinde ayağa kalkmışlardı. Müslümanlardan bazıları onlara mani olmak istedi. Ancak Allah Resulü onları kendi hallerine bırakınız buyurdu. Necran Hristiyanları da doğuya dönerek ibadetlerini yaptılar. İbni Hişam 2-202-207, İbni Sa'd 1-357, Beyhaki Delail 4-382-387, Halebi İhsanül Uyun 3-235. Resulullah zamanından itibaren gayrimüslimlere yapılan anlaşmalarda onlara din ve vicdan hürriyeti tanındığı, dinlerinin gereklerini serbestçe yerine getirebilecekleri açık bir şekilde ifade edilmiştir. Böylece kendi inançlarını koruma, mabetlerini yapma ve dinlerine göre ibadet etme, çocuklarına din eğitimi verme gibi temel hak ve hürriyetleri tanınmış, sadece kamu düzenini ilgilendiren alanlarda bazı sınırlamalar getirilmiştir. İslam toplumunda Hristiyanların mabetleri de hoşgörüyle karşılanmış, heykellerine, mozaiklerine, resimlerine, çanlarına, hususi merasimlerde kullandıkları haçlarına müdahale edilmemiş, mezarlıkları hoşgörü ortamında günümüze kadar muhafaza edilmiştir. Dinden dönme, irtidat. Dinden dönme, irtidat hadisesine gelince, bu konu zaman zaman irtidat edenin öldürüleceği varsayılarak tartışmalara sebep olmaktadır. Ancak mesele iyi tahlil edildiğinde görülür ki, İslam hukukuna göre irtidat mutlak anlamıyla öldürülme sebebi değildir. Dinini değiştirenin öldürülmesini emreden hadis mutlak olmayıp irtidadın meşru düzene karşı ayaklanma veya baskı ve işkence uygulama suçuyla birleşmesiyle kayıtlıdır. Hadisin mutlak lafızlarla ifade edilmiş olması genellikle irtidat hadisesinin bu suçlarla bir arada gerçekleşmesi sebebiyledir. Doktor Halil Altuntaş, İslam'da Din Hürriyeti, Ankara 2000. İrtidatla ilgili Kur'an ayetinin geliş sebebi ise bir grup münafığın insanları kandırmak için önce İslam'a girip kısa bir süre sonra aradığımızı bu dinde bulamadık diyerek irtidat etmeleridir. Ayetten anlaşılacağı üzere irtidata ceza ile mukabele edebilmek için İslam'a karşı ve onu yok etmeye yönelik bir faaliyetin veya propagandayla İslam'ın itibarını düşürme gayretinin bulunması gerekir. İnanç boyutunda kalan irtidat ise cezai bir netice doğurmaz. Profesör Doktor Recep Şentürk, İnsan Hakları ve İslam, sayfa 186. İslam'da milliyetin esası ve karşılığı dindir. Irk, dil veya bir memlekete nispet ediliş değildir. Bu itibarla irtidat tabii olarak siyasi bir hiyanet telakki edilir ve bu ağır suç müeyyideleri celbeder. Lakin tarih bu müeyyidelerin uygulanma imkanı bulamadığını göstermektedir. İslam'ın yalnız Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik'e kadar mükemmel bir surette hakim olduğu devirlerde değil, Müslümanların siyasi olduğu kadar maddi ve fikri bakımdan da zayıf oldukları zamanımızda dahi Müslümanlar arasında irtidat şayan-ı hayret bir surette yoktur. Bu tespit yalnız Müslümana benzer devletlerin bulunduğu bölgeler için değil, başka yerlerde müstemlekeci devletlerin Müslümanları diğer dinlere döndürmek için bir insanın yapabileceği bütün gayretleri yapmış oldukları yerler için de geçerlidir. Bugün dahi İslam, Finlandiya ve Norveç'ten İtalya'ya, Kanada'dan Arjantin'e kadar batılı milletler arasında yayılmaktadır. Üstelik bütün bunlar teşkilatlanmış bir misyoner faaliyeti olmadan gerçekleşmektedir. Profesör Doktor M. Hamidullah, İslam'a Giriş, sayfa 240. Bütün bunlardan anlaşıldığına göre dinde zorlama yoktur hükmü umumidir. Hiçbir kısıtlamaya tabi değildir.